Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 13. ayrım. Evet, tam 8 kere Allah inandırsın dedi. Rüya bu ya, durdum seyrettim onları biraz. Otel odasında bir köşedeydim. Edi'nin suiti, şampanya içtiler. Çevre kırmızı gül dolu. Allah'tan havalandırmayı açmışlardı da biraz nefes alabildim. Kız Edi'den azıcık para çekiyordu. Öyle anladım ben. Kumarhanede birlikte oynuyorlarmış. Kârın yarısı Renata'nın. Edi büyük oynuyor. Seviyor kumarı. Kazanınca paranın yarısı Renata'ya. Renata da ufak bir makinede oyalanıyormuş. Aralarında konuştular. Kulak misafiri oldum bulunduğum köşeden. Renata hafif hafif parayı çekiyor Edi'den. Beni gören yok. Görseler de odanın dekoru zannetmişlerdir. Las Vegas'taki otellerdeki pahalı suitlerde her şey var. Suitlerde her şey var. Ya işte böyle. Değişik bir rüya gördüm dün gece. Hayırdır inşallah dedi. Dürnev abla seslendi içeriden. Gel buraya artık. Ne yapıyorsun mutfakta? Yoksa karnın mı aç? Mutfağa yanıma gelmişti. Kardeşim Gökhan, Esat'tan almış bu kelleyi dedi. Dolaptaki pişmiş koyun kafasını göstererek. İyi meze olur, biberle, kekikle güzel yenir. Pişmiş kelle gözlerini kapatmış, ileriye doğru uzamış, dişlek ağzını hafifçe yana eğmişti. İster misin, biraz kelle vereyim mi? Dil, yanak diye sordu. Dürnev abla tuz ile kekiği çıkarmış, mutfak masasının üstüne koymuştu bile. Sonra yeriz dedim, geç saatte. Dolabın kapısını kapatırken kelle kaşla göz arasında göz kırptı bana. Salona dönmüştük. Köşedeki koltuğa oturdum. Ne tuhaf şey Dürnev abla dedim. Tunalı Hilmi'deki antikacı dükkanında dipte bir köşeye yerleştirilmiş olan vişne çürüğü renkli kadife kaplı bir koltuğa oturduğum an tüm yaşamım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Yıllardır görmediğim arkadaşlarım, çocukluğum, İstanbul'da Nişantaşı'nın güneşli sokaklarında yanı başımda sürüklediğim ilk gençliğim, uzun yıllar önce Ankara'ya ilk geldiğim zaman çalıştığım devlet dairesindeki memur arkadaşlar, geçirdiğim bir mekanik bağırsak düğümlenmesi sonucu içinde 2 yıl yatıp 5 kez ameliyat olduğum eski Gülhane Hastanesi, orada tanıdığım paspasçılar, hasta bakıcılar, pansuman arabasının başındaki adam, Hepsi. Gececi Reşide Hanım, bir takım paşalar, ameliyathanenin kapısında dolu sedyeleri sıraya koyan adam, beni sedyeyle aşağıya taşırken kolumu kenara duvara vuran 2 sedye taşıyıcısı, gece zamanı yanıma gelip acılarımı dindirebilmek için bana iğne yapan doktorum Acar Bey, hastane odamın duvarındaki manavgat şelalesinin çok eski bir halini gösteren zümrüt yeşilli ve mavili takvim, bir çekmecenin içine katlanıp konmuş olan, hastaneye acilen yetiştirildiğim bir pazar sabahı üstümde olan çimen yeşili elbisem, her şey, ama her şey o denli canlı ki. Elimde tutabildiğim yakınlıkta olan tüm bu kişiler ve eşyalar, ki bunlar benim yaşamımın belki de en önemli ayrıntıları, yıllardır unuttum gitti sandığım ama aslında en ince ayrıntısına kadar anımsadığım hayatımı belirleyen çizgiler. Hepsi orada. İşte bunları izledikçe duygulanıyorum, çok etkileniyorum. Ama gene de o antikacı dükkanına girip karanlık bir köşede duran o koltuğa oturmadan yapamıyorum. Dürnev abla dikkatle dinliyordu anlattıklarımı. Hastane yılların diye mırıldandı. Çok az şey biliyorum o yıllarla ilgili. Seni tanıdığımda hastane yılları çoktan geride kalmıştı. Ben de çoktan unutmuştum o zamanları diye mırıldandım. Ama antikacı dükkanındaki o koltuğa oturduğum an tüm yaşamım yeni baştan gözlerimin önünden bir şerit gibi geçiyor. Gitme oraya, oturma o koltuğa dedi Dürnev abla. Ama oraya gitmeden yapamıyorum, o koltuğa oturmadan duramıyorum. Tüm yaşamım orada, anlıyor musun? Tüm yaşamım sanki orada Dürnev abla dedim. Dürnev abla başını salladı hafifçe. Kendi kendime konuşur gibiydim. Hastane yıllarımla ilgili her şeyi anımsamıştım. Ah, bana su vermeye başladıkları zaman ne yapacağımı şaşırmıştım. Bağırsak ameliyatlarında hastaya su vermiyorlar biliyorsun. Bağırsaklar çalışmadan verilecek bir damla su bile tüm bağırsak sistemini felç edip hastayı ölüme mahkum ediyor. Ben 12 saat ara ile iki kez ameliyat olmuştum. Hastaneye ilk yetiştirildiğimde birinci ameliyatta bir yanlışlık yapılmıştı. İkinci ameliyat onu düzeltmek içindi. Bağırsaklarımda uzun bir süre hareket beklenmiyordu. Çok narkoz yemiştim. Bu anlattığım olaylar 70'li yılların başlarında yaşanmış olaylar. Dışarıda Mahir Çayan ve arkadaşları eylemler yapıyorlardı tam o sıralar. Selda'nın Gesi Bağları diye bir parçası vardı. Hiç unutamam onu. Başucuma evden getirdiğim ufak bir teypte onu çaldırırdım arada. O zamanlar teyp, kaset olayı, her şey çok yeniydi. Şimdi günün birinde bir yerde o parçayı duyarsam kendimi tutamam, ağlarım dedim. Unut bunları, unut diyordu Dürnev abla. Unutamıyorum. Bak, bir şey geldi aklıma. Öyle ürkütücü bir şey değil. Ne diyordum? 4-5 gün hiç su verilmemişti bana. Gözümü karyolaya bağlı serum şişesine dikmiştim. Aklım fikrim bir yudum sudaydı. Ne zaman verilecekti o bir yudum su bana? Beni hep oyalıyorlar. Yarın verilecek, yarın verilecek diye geçiştiriyorlardı. Yarın oluyor, o bir yudum su gene verilmiyordu. Sonra ilkin saatte bir çay kaşığı şekersiz çay. Ertesi gün saatte bir çay kaşığı ayran. Dilim nasıl emiyordu çayı biliyor musun Dürnev abla? Dilim hepsini emip kurutuyordu. Boğazımdan aşağıya hiçbir şey gitmiyordu dedim. Uzun lafın kısası, artık su verilmeye başlanmıştı bana. Bu kez de suya doyamıyordum. Beni ziyarete gelen bütün yakınlarımdan, arkadaşlarımdan bana su bardakları getirmelerini istemiştim. Her ziyaretime gelen bana değişik renklerde, biçimlerde su bardakları getiriyordu. Hastane odamda değişik bir bardak koleksiyonum oluşmuştu. Ne güzel bardaklardı onlar. Her gün biriyle su içiyor, içtiğim suyun son damlasına kadar tadını çıkarıyordum. Şimdi eve her gün şişe şişe su alırım. Geceleri yanımda su olmadan uyuyamam. Gündüz arabamla kenti gezerken yanımda hep ufak bir şişe su bulunur. İşte bu o zamanlardan kalma bir tutku bende. Hep su alırım marketlerden. O güzelim bardaklar ne oldular? Kırılıp gittiler. Uzun yıllar geçti arada. Şimdiki aklım olsa onları saklardım. Benim için o zamanlar dünyanın en güzel armağanlarıydı onlar. Her birini gözüm gibi korurdum. Ama çok gençtim o zamanlar. Bir pazar sabahı aceleyle yetiştirmişlerdi beni hastaneye. Pek çok şeyi sonradan düşündüm. Birçok şeyi de düşünmemeye çalıştım dedim. Dürnev abla duygulanmıştı. Çok çekmişsin sen be dedi. Kalkmıştım yerimden. Mutfağa mı? Mutfağa. Buzdolabını açmıştım. Pişmiş kellenin gözleri gözlerimdeydi. Öne fırlamış dişlerini hafifçe takırdatarak güldü. Selam dedi. Selam. Sen kapağı kapatınca dalmışım. Rüyamda seni gördüm dedi kelle. Hayırdır inşallah. Nasıl gördün beni? Rüyamda yaşlı bir adama varmıştın. Adamla İstanbul'a gitmiştiniz. Rüya bu işte. Nişantaşı'nda evi varmış adamın. Hani şu Beşiktaş'a inen yokuşlardan birinin üstünde. Sen sabah uyanmıştın evin arka tarafındaki yatak odasında. Aynalı bir şifonyer vardı bir köşede. Tepede beyaz bir Japon lambası. Şöyle bir balkondan dışarıya kokusunu duyduğun, sesini dinlediğin İstanbul'a özlemle baktın. Sırtında üstü ayıcıklı, paçaları pomponlu, mavi bir pijama vardı. Rüya bu işte. Mutfağa gidip kendine kahve suyu doyurdu. Mutfağa gidip kendine kahve suyu koydun. Senin evinmiş orası. Ama yabancı gibiydin. Ne de olsa koca evi. Buzdolabında bir önceki gece bahar pastanesine alınmış iki tavuk göğsü duruyordu. Koridorun köşesinde alçak bir masanın üstüne siyah bir telefon yerleştirilmişti. Üstüne bir şeyler giyip kapıyı arkandan çekmiş, bir şeytan minaresinin içindeki helezonları andıran merdivenden içeri inip apartmanın altındaki kadın berberine gitmiştin. Hayırdır inşallah dedi pişmiş kelle. Dürnev abla gelmişti yanıma. Açsın, şu kelleden yemek istiyorsun değil mi? Biraz tabağı didikleyeyim sana. Hayır hayır, dokunmayalım kelleye. Sonra yeriz onu dedim. Kelle gözlerini kapatmış, dişleri fırlak ağzı yana eğilmişti. Dolabın kapağını kapattım. Bir dakika diye bir ses duydum içeriden. Kapağı yeniden açtım. Kelle feri gitmiş kara gözleriyle bana bakıyordu. Aman sen de dedi. Hemen kapatıveriyorsun kapıyı. Lafımı bitirmedim daha, dinle. Çabuk anlat ne anlatacaksan. Şüphelenecekler diye fısıldadım pişmiş kelleye. Gevrek gevrek güldü. Keyifli bir kelleydi, anlamıştım. Kendi kendisiyle barışık bir hali vardı. Kim şüphelenir bir pişmiş kelleden? Sen de. Amma yaptın ha dedi. Hadi anlat. Anlatacak şey çok dedi kelle. Ne diyordum? İşte saçını taratmaya apartmanın altındaki berber dükkanına girmiştin. Sen evden çıktıktan sonra yaşlı adam odasından çıkıp koridorda duran telefonun başına geçti. Rüya bu ya, kızını aradı. Kız eski karısının yanındaymış. Geldim, birkaç gün buradayım. O da geldi. Şimdi dışarıya çıktı. Seninle birlikte boğazda bir balık yiyelim canım evladım dedi. Sen dedikodu yapıyorsun, bu ne biçim rüya dedim kelleye. Niye ayol, beğenmedin mi rüyamı? Gerçekleri gördüm ben. Adam senin yanından kızıyla konuşmamaya dikkat ediyordu. Senden çekindiğinden değil, besbelli kızından çekindiğinden. Yanlış bir şey söylüyorsam Allah'ını seversen kapat dolabın kapağını diye ekledi. Doğru söylüyorsun da bunlar geçmiş olaylar ama. Senin ruhunda gedik açmışlar ya, bir zamanlar o dünyanın içindeyken sen kim bilir nedenli yabancılık ve acı çekiyordun, öyle değil mi diye sordu. Öyle dedim. O yılların için dayandığımı ben de bilemem şimdi. Yazgı, yaşanması gereken bir süreçmiş belki de. Yaşamam gereken üzüntülü bir takım durumlar, içinden bir türlü çıkıp kurtulamadığım olaylar, gecenin bastırması ile evin içinde beni odadan odaya kovalayan sonsuz bir can sıkıntısı, bir tutsaklık hali, kendini karşı tarafa bir türlü anlatamama, yalnızlık. Berbat bir evlilik kısaca dedi kelle. Neyse kurtuldun. Ne diyorsun, direkten döndüm dedim. Gene de yazık oldu o yıllarına dedi kelle. Bana sorarsan iyi dayandın. Hadi kapağı kapat, içeriye birisi geldi. Dolabın kapısını yavaşça kapattım. Kelle kapının aralığından iki taş arasında göz kırpıvermişti yine bana. Salona Dürnev ablanın yanına dönmüştüm. Gözlerimle çevrede yeni gelen birisini aradım. Görünürde hiç kimse yoktu. Kelle kıtır atmıştı. Gel otur artık dedi Dürnev abla. Koltuğa onun yanına oturdum. Ne oluyoruz? Dedi birdenbire. Kolundan tutmuştum onu. İkimiz birden olduğumuz yerden aşağıya yuvarlanmıştık. Bir an havada tüm ağırlığımız yok olmuş gibi döndük sanki. Sonra küt diye yere oturduk. Üstümde büyük bir baskı, bir ağırlık hissediyordum. Dürnev abla ile yüz yüze birbirimize yapışmıştık. Öylece hareketsiz duruyorduk. Dürnev abla, ne oldu birdenbire? İçim sıkışıyor, neredeyiz biz diye sordum. Hiç bilmiyorum ki dedi Dürnev abla. Kollarını, bacaklarını oynatmaya çalışıyordu. Bir yere sıkıştık biz. Kollarımı, bacaklarımı oynatamıyorum diye söylendi. Olduğum yerden sağ bacağımı ileriye atmaya çalıştım. Kıpırdatamadım bacağımı. İçime bir korku dolmuştu. Dürnev abla, hiçbir tarafımı oynatamıyorum. Yoksa bize felç mi indi diye mırıldandım. O an dehşet içinde kalmıştım. Sırtımdan aşağıya soğuk bir ter boşandı. Olduğum yerde el ve ayak parmaklarımı oynatabiliyordum ancak. Var gücümle dilimi çıkardım. Hızlı hızlı öksürdüm. Gövdemi hiç kıpırdatamıyordum. Bir presin içinde gibiydim. Dürne abla da aynı durumdaydı. Birden üstümden bir yük kalktı sanki. Ferahlayıvermiştim. Anlatılması güç bir rahatlık duygusu, dalga dalga bir gevşeme tüm bedenim sarmıştı. Şimdi sırtüstü kırmızı bir zeminde yatıyordum. Dürne abla yanı başımdaydı. Neler oluyor diye fısıldadım. Her nasılsa destenin içine giriverdik. Tıkandım, nefes alamadım, boğuluyordum sanki. Ben de öyle. Şimdi birisi tarot kartlarını açıyor diye fısıldadı Dürne abla. Masanın üstündeyiz. Bak, şu yana bak. Orada birisi sırt üstü yatıyor. Gösterdiği tarafa doğru başımı döndürüp baktım. Mihra abla, Mihra abla o. O da masanın üstünde diye seslendim. Mihra abla görmüştü beni. Buradayım, buradayım dedi. Elini uzatıp elimi tutmuştu. Ne oluyor Mihra abla? Destenin içine karışmışız. Şimdi masanın üstüne açıyorlar kartları teker teker dedi Mihra abla. Dürne abla, kim açıyor tarot kartlarını masanın üstüne? Bunu çok merak ediyorum doğrusu. Benim tarot kartlarıma kim dokunuyor acaba? Dedi. Çevre kalabalıklaşmaya başlamıştı. Kartlar masanın üstünde teker teker açıldıkça pek çok tanıdığım insanı çevremde görmeye başlamıştım. Şurada babaannem. İşte Elizabeth Taylor şu. Aa, Doktor Max da burada. Bizler masanın kırmızı örtüsünün üstündeki insanlar yavaş yavaş ayağa kalkıyor, üstümüzü başımızı düzeltip birbirimize dikkatlice bakıyorduk. Boyumuz kısacık diye bağırdım. Üstü kırmızı örtüyle örtülü masa çevremizde dev bir stadyum büyüklüğündeydi. Evet, tarot kartlarının boyundayız dedi Dürnev abla. Doktor Max bir sigara yakmış çevresine bakınıyordu. İşte Eddie Fisher bak şurada. Gördüm şu yaşlı kadın da kim acaba? Eddie'nin annesi o. Kitapta fotoğrafını görmüştüm. Anna Fisher. Albay Nurettin ayağa kalkmıştı birden. Sol köşede bir yerde. Sinirli gözlerle çevresine bakınıyor. Ceketinin cebinde bir şey arıyordu. Bak o iki yaşlı kadın da ayağa kalktılar şu köşede dedi Mihra abla. Gösterdiği yana baktım. Kâni anne ile Hasbiye anne üstlerinde uzun paltoları, ayaklarında ökçesiz düz pabuçları, başlarında koyu renkli başörtüleriyle birbirlerine yardım ederek ayağa kalkmışlardı. Masanın üstü iyice dolmuştu şimdi. Ben Mihra abla ile Dürnev ablanın arasında duruyordum. Elizabeth Taylor beyaz bir mink kürk içindeydi. Bak bak Mihra abla, şu Debbie Reynolds, Eddie'nin eski karısı. Hangisi? Bakayım. Şu, sol tarafta duran. Ellerinde üstü içki bardakları dolu tepsiler taşıyan üç garson belirmişti masanın üstünde. Herkese içki ikram ediyorlardı. Ne tuhaf diye mırıldandı Dürne abla. Bir kokteyl bu sanki. Bir açılış törenine benziyor. Herkes eline bir bardak almıştı şimdi. Masanın üstündeki insanlar yavaş yavaş birbirleriyle kaynaşıyorlar. Küçük gruplar, kümeler oluşturuyorlardı. Ben bu adamı tanıyorum dedi Dürnev abla. Eski kocam. Durun, şu tarafa bir geçeyim. Görmesin beni. Mihra abla. Ablam da şurada. Gel seni tanıştırayım. İzmir'deki ablam. Dedi kolumdan tutup beni masanın bir başka tarafına çekti. Bu ne kokteyl acaba? Elinde tepsi yanıma yaklaşan garsona sordum. Bu ne kokteyl acaba biliyor musunuz? Tanışma kokteyliymiş efendim öyle dediler. Tanışma kokteyli? Evet. Gerçekten kırmızı masa örtüsünün üstünde herkes birbirleriyle konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. Eddie gelmişti yanımıza. Dün gece gelmediniz Tropicana'ya dedi. Arabayı kaçırdık. O zaman yarın gece yine yollayacağım arabayı saat 20.30'da. Tamam. Gülümseyerek yanımızda duruyordu. Elizabeth Taylor'ın çevresi kalabalıktı. Sette çalışanlar, yönetmen, makyaj uzmanları dedi Eddie. Şu üç kişi senarist grubu, terziler, dekoratörler. Sarışın çok güzel bir kız Eddie'ye bakıp duruyordu. Bu kim Eddie? Renata dedi Eddie. Kapak kızı Renata. Dolaptaki kellenin anlattıkları aklıma gelmişti. Renata'yı dikkatle inceledim. Siyah dar tuvaletinin derin yırtmacından kusursuz beyaz bacağı görünüyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 107, devamı 14. ayrımda.